Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Şehriver 1401, Hicri Kameri 2 Safer 1444 ve Miladi Takvimle 30 Ağustos 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, 8 Şehriver Terörizmle Mücadele Günü, Aşura hakkında sorular ve cevapları ve Nehcül Belaga Öğretileri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Suudi Arabistan'ın İran'la ilişkilerini güçlendirmesinin bölgenin güvenliği için faydalı olacağını söyledi. Irak'ta çıkan olaylarda en az 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı. Irak Başbakanı El-Kazimi, güvenlik güçlerinin protestocuların canlarını korumakta sorumlu olduğunu söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran netense uranyum zenginleştirmeye başladı dedi. İran ve Türkiye yargı alanında işbirliğine gidiyor. İran filmi Sessiz Ağaç, Münih Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. İran, yabancı bir müşteri için Aframax 3 gemisinin yapımına başladı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şemsi takvimle 8 Şehriver ve miladi 30 Ağustos 2022. İran'ın 1981'deki Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevat Bahuner'in şehadet yıl dönümüdür. Hicri Şemsi 8 Şehriver, İran'ın dönem cumhurbaşkanlarından Muhammed Ali Recai ve Başbakan Bahuner ve hükümet yetkililerin bazılarının başbakanlık binasındaki patlama sonucu mazlumca şehit edilişlerine yıl dönümüdür. Söz konusu terör girişimi, terör örgütü Halkın Münafıklar grubu tarafından gerçekleştirildi. İran'da İslam İnkılabı zaferinin ardından Amerika ve Batı destekli Halkın Münafıkları adlı terör örgütü, içlerinde İranlı yetkililer de olmak üzere en az 17 bin kişiyi şehit etti. Terör örgütü Münafıklar grubu üyeleri terör girişimlerinin ardından önce Fransa'ya, oradan da Irak'a kaçtılar. Bazı batılı ülkelerin tüm yıkıcı eylemlerine rağmen İran İslam Cumhuriyeti dünyada terörle mücadelede tartışmasız bir güçtür. İran terörle mücadelede komşularını desteklemenin yanı sıra terörle mücadele alanında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlarla samimi bir şekilde işbirliği yapmaktadır.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Irak'ın bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ortamını yabancıların müdahalesi olmaksızın iyileştirmeye yönelik girişimlerini ve tedbirlerini bölgesel entegrasyonu güçlendirmede etkili olarak nitelendirdi ve Suudi Arabistan'ın İran'la ilişkilerini düzeltmesi ve güçlendirmesinin bölgesel güvenliğin çıkarını olacağını söyledi. Seyit İbrahim Reis'i dün Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in kabulünde yaptığı açıklamada Irak hükümetinin bölgesel meselelere ilişkin istişarelerini takdir etti ve şöyle dedi. İran ve Suudi Arabistan arasında Irak'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen 5 tur diyaloğun faydalı olmuştur. Önceki anlaşmaların uygulanmasının tamamlanmasıyla etkileşimlerin teşvik edilmesinin yolu açılmıştır. İran Cumhurbaşkanı Irak'ta güvenlik ve istikrarı sağlanmasının ancak bu ülkenin tüm siyasi akımları arasında anayasaya dayalı diyalogla ve sorunları çözüm için yeni bir hükümetin kurulması konusunda bir anlayışa varılmasıyla mümkün olduğunu belirtti ve Irak'ta dini mercilerin bu konuda çok önemli bir rolü olduğunu söyledi. Görüşmede Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de İran'ın Irak'ta istikrar ve güvenliğin tesis edilmesinde sürekli ve kararlı desteğinin yanı sıra Irak'taki siyasi oluşum sürecinin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı, Irak'ta barışın, ulusal birliğin sağlanması ve yasal kurumlara saygının önemli olduğunu belirterek, Irak'ın iş sahnesinde gündeme gelen sorunların yasal süreçler çerçevesinde çözülmesi ve Irak hükümetinin otoritesinin korunmasına vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan pazartesi günü Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile yaptığı görüşmede çeşitli işbirliği alanlarındaki ortak ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapılan anlaşmaların uygulanmasının ticari ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulayan iki ülke arasındaki işbirliği çerçevesinde mevcut büyük kapasitelerden yararlanmayı ve ticari alışverişleri kolaylaştırmayı en önemli önceliklerinden biri olarak değerlendirdi. Sınır geçişleri Basra-Şölemçe demir yolunun komple taşınması ve tamamlanması, turizmin ve mübadele hacminin artırılmasına etkin katkısı, işbirliğinin daha üst düzeye ulaşması ve her iki tarafta mevcut kapasitelerin kullanılmasına daha yakın olunması ve iki ülkenin yararına olarak değerlendirildi. Bu toplantıda ayrıca Irak hükümetinin ve halkının Erbaen Hüseyin'i merasimi için Irak'a gidecek dini ziyaretçilerin iyi bir şekilde ağırlamasını takdir ederek bu büyük etkinliğin uygun şekilde düzenlenmesi için her iki ülkede de uygun koşulların yaratılması için gösterilen çabalardan bahsetti. Bu görüşmede Irak Dışişleri Bakanı da iki ülke arasındaki ilişkileri önemli olarak değerlendirdi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'taki iç gelişmeler alanındaki sorumlu görüşünü takdir ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin eylemlerine dikkat çekti. Fuat Hüseyin, İran ve Irak'ın güvenliğinin iç içe olduğunu değerlendirerek ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak topraklarından tehdidine izin vermeyeceğini vurguladı.
İmam Khomeini Havalimanı Halk İlişkiler Müdürü, Bağdat Havalimanı'nın kötü koşulları sebebiyle Tahran-Bağdat seferleri bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi, dedi. Dün Muktede Sadr bir bildiri yayınlayarak siyaset dünyasına veda ettiğini ve Sadr ailesi miras endüstrisi, türbe ve müze dışında bütün ofisleri kapatacağını duyurdu. Bildirinin ardından Muktede Sadr yanlarının Irak'ın yeşil bölgesinde toplandıkları ve bu durumun bölgede tansiyonun artmasına neden olduğu bildirildi. Irak ordusu Ortak Harekat Komutanlığı da dün akşam bir sonraki duyuruya kadar ülkenin tüm il ve bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. İmam Khomeini Havalimanı Halkla İlişkiler Müdürü, Bağdat Havalimanı'na özel koşullar sebebiyle Tahran'dan uçuşlar yapılmamaktadır, dedi. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan da İran'ın Irak Büyükelçisi ile yaptığı telefon görüşmesinde İranlı dini ziyaretçilerin sağlık ve güvenlik durumlarını sordu.
Irak'ta dün Bağdat'ın yeşil bölgesinde düzenlenen gösteri ve protesto mitinginde 20 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. İğneye göre Irak'taki hastane kaynakları pazartesi günü Bağdat'ın yeşil bölgesinde muktedi saldırı yanlılarının gösterileri sırasında 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu kişilerin nedeni bilinmeyen silahlı saldırıların ardından yaşamını yitirdiği belirtildi. Irak İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Sivil Toplum Kuruluşu olarak pazartesi günkü gösterilerde yaralananların sayısını 300'den fazla olarak açıkladı. Pazartesi günü muktedi saldırının Irak'taki siyasi faaliyetlerden istifa ettiğini açıklamasının ardından Sadr yanlısı protestocular Bağdat'ın yeşil bölgesindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı ve saatler sonra güvenlik güçlerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirmesinin ardından muktedi Sadr yanlıları geri çekildi. Daha önce Sadr hareketin lideri Muktedi Sadr yandaşlarının yeşil bölgede parlamento binası içinde ve çevresinde sınırsız miting yapması son haftalarda diğer siyasi hareketlerin ve Iraklı yetkililerin tavır almasına neden oldu.
Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ı güvenlik güçlerinin protestocuların canlarını korumaktan sorumlu olduğunu söyledi. Irak Başbakanı Bağdat'ın yeşil bölgesinde devam eden olaylar ve protestoculara yönelik silahlı saldırının kökeni hakkında derhal soruşturma başlatıldığını ve bu olayın faillerinin en kısa sürede tespit edilip cezalandırılacağını duyurdu. Mustafa el-Kazmi attığı bir tweette Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi el-Amiri ve Sadr Hareketi Lideri Muktedi Sadr'ın şiddeti sona erdirme talebini de takdir etti. Irak parlamentosundaki el-Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi el-Amiri pazartesi gecesi tüm taraflardan silahlarını bırakmalarını istedi. Irak parlamentosundaki Sadr fraksiyonu lideri Hasan el-Azari de Sadr Hareketi Lideri Sadr'ın açlık grevi yaptığı haberini bir tweette duyurdu. Açlık grevinin şiddet olaylarının son bulmasına kadar devam edeceğini bildirdi. Sadr Hareketi'nin lideri, yolsuzlukları ortadan kaldırmak için kimsenin şiddet kullanmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Iraklı Şii grupların koordinasyon çerçevesi Sadr Hareketi'nin pazartesi gecesi diyalog masasına dönmesini istedi. Pazartesi günü Muktedi Sadr'ın Irak'taki siyasi faaliyetlerden istifa ettiğini açıklaması ardından Sadr yanlısı protestocular Bağdat'ın yeşil bölgesindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı ve saatler sonra güvenlik güçlerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kontrol ele geçirmesi ardından Muktedi Sadr yanlıları geri çekilmek zorunda kaldı. Daha önce Sadr Hareketi'nin lideri Muktedi Sadr, yandaşlarının yeşil bölgede parlamento binası içinde ve çevresinde sınırsız miting yapması ve hafta sonlarında diğer siyasi hareketlerin ve Iraklı yetkililerin tavır almasına neden oldu. İğneye göre bu Iraklı grubun açıklamasında devlet kurumları hedef alındığında ve çöküşün eşiğine geldiğinde tarafsız olmak mümkün değil denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi. Devlet ve güvenlik kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel merkezleri savunmak için harekete geçmelidir. Bu çerçevede tüm Iraklardan fitreden kaçınmaları istendi. Irak Şii koordinasyon çerçevesi ayrıca ulusal konsensüs ve güvenli bir ortamın oluşturulmasının ardından erken seçimler de dahil olmak üzere ülkenin siyasi krizlerini ele almak ve çözmek ve Irak halkının çıkarlarını gerçekleştirmek için anayasal yola desteğini açıkladı.
Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Irak'taki gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek tüm taraflara sükunet ve itidal çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dün akşam yaptığı açıklamada yaralı ve ölü sayısıyla ilgili raporlara atıfta bulunarak ilgili tüm tarafları gerilimi azaltmak ve durumu sakinleştirmek ve şiddetten kaçınmak için acil önlemler almaya çağırdı. Daha önce de Birleşmiş Milletler Sözcüsü Duzarik dün Irak'taki son gelişmeleri temas etmiş ve bugün Irak'ta gördüğümüz olayların çok tehlikeli olduğunu söylemişti.
Uluslararası Atom Enerji Ajansı son raporunda İran'ın Neten sahasına yakın zamanda kurulan 3 kademeli ayar altı gelişmiş santrifüjden birinde uranyum zenginleştirmeye başladığını duyurdu. İran'a göre Reuters, Atom Enerji Ajansı'nın üye ülkelere sunduğu gizli raporuna göre İran'ın 174 santrifüj ile uranyumu %5 oranında zenginleştirmeye başladığını iddia etti. Raporda yeraltı enerji santralindeki 2 ayar altı suyundan birinin zenginleştirmeden önce geldiğini, diğerinin henüz nükleer malzeme ile beslenmediği yer aldı. Bu yeni gelişme İran ile Batı taraflar arasında İran'ın nükleer meselesine ilişkin müzakereler sürerken yaşanıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerikan hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımları kaldırma müzakerelerinde kalan sorunları çözme konusundaki görüşlerine dair Avrupa Koordinatör aracılığıyla cevap aldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerikan tarafının yorumlarının detaylı incelemesine başlandı. İran İslam Cumhuriyeti bu konudaki yorumlarını incelemeleri tamamladıktan sonra koordinatörü açıklayacak dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami İran'ın nükleer teknoloji alanındaki kazanımlarını atıfta bulunarak Fransa'nın nükleer müzakerelerde en yıkıcı rol oynayan ülke olduğunu söyledi. Muhammed İslami dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Halkın münafıklarının ele başlığında nükleer sanayi ile ilgili başlatılan fitne ve düşmanca girişimlerin asıl amacı İran'ın nükleer faaliyetlerinin meşruiyetini ve barışçıl olmasını sorgulamak isimlerinin bulunduğudur. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Fransızların nükleer konuda İran'a karşı tarihteki en büyük adaletsizliği yaptıklarını belirterek nükleer yakıt döngüsüne yatırım yapmak için İran'ın 1 milyar dolarlık parasını aldılar ama nükleer müzakerelerde yine en büyük engeli Fransa çıkardı dedi. Muhammed İslami ayrıca şöyle dedi. Gama ışını sistemi gıda, tarım ürünleri ve fasulyeyi ışınlamak içindir. Bu sistem kullanıldığında kirliliği ortadan kaldırır ve ürünlerin raf ömrünü birkaç ay daha uzatır.
İran Yargı Erkin İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Genel Sekreteri Kazım Garibabadi, başkent Tahran'da Türkiye Kamu Denetçiliği Kurum Başkanı Şerif Malkoç ile iki ülke arasında insan hakları ve yargılarında işbirliği üzerine görüşme gerçekleştirdi. Garibabadi insan hakları konusunun siyasileştirildiğini belirterek, bugün dünyada insan hakları konusunda çifte standartlık ve siyasi bakış açıları genel bir kabule dönüşmüş durumda. Bu bakış açısı diğer milletlerin haklarının çiğnenmesine neden oluyor ifadelerini kullandı.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki yabancı büyükelçisi ve temsilci yardımcısı Zehra Erşadi, Amerika'nın Suriye'de İran'a yönelik asılsız ve mesnetsiz suçlamalarını reddederek Amerika terörist gruplara destekten ve Suriye'nin kuzeyindeki işgaline son vermek zorundadır ifadesini kullandı.
İran Denizcilik Sanayi Şirketi Sadrı'nın genel müdürü Ali Zare'yi, Aframax 3 gemisinin inşaatına başlandığını söyledi. Aframax 3 gemisi uluslararası standartlarda inşa ediliyor. 250 metre uzunluğunda, 44 metre genişliğinde ve 25 metre yüksekliğinde 113 bin ton veya 750 bin varil eşdeğeri olan ve petrol taşıma kabiliyetine sahip tankerler ve petrol tankerleri sınıfındadır.
İran ve Türkiye'nin ortak yapımı olan Sessiz Ağaç adlı film, Almanya'nın Münih Film Ödülleri etkinliğinde en iyi film seçildi.
Atina, Türkiye'nin Yunan savunma sisteminin radarının Türk F-16 savaş uçaklarına kilitlediği iddiasını reddetti.
Kocaeli'de son 48 saatte yakalanan toplam 401 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.
Avrupa Birliği, Filistinli esir Halil Avadi'nin Siyonist hapishanesinde çekilmiş fotoğraflarını görünce şok olduğunu duyurdu. 170 günden beri açlık grevinde olan ve son durumuyla ilgili fotoğraflar ortaya çıkan esir Halil Avadi'de eti ve deri erise bile idari tutuklama uygulamasını protesto etmeye devam edeceğini ve direnişini sürdüreceğini dile getirdi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında telefon görüşmesi yapıldığı duyuruldu. İki ülke liderleri Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderleri arasında bölgede istikrar ve güvenliği korunması için hayati önem taşıyan üçlü anlaşmaların uygulanmasının çeşitli pratik yönlerini görüştüler.
Ve son haberimiz, İran'ın genç milli voleybol takımı arka arkaya 5 galibiyette ve kaybetmeden Asya'nın zirvesine oturdu ve Asya Gençler Şampiyonası'nın 21. döneminin şampiyonluğunu kazanmayı başardı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Thank you. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Sadr Hareketi'nin Irak'taki siyasi çıkması geride bırakma inisiyatifine tepkiler başlığını taşıyor. Irak'ta siyasi şahsiyetler, gruplar ve partiler Sadr Hareketi'nin siyasi çıkmaza yönelik inisiyatifine tepki göstererek bu girişimin çözüme yönelik olmadığını, aksine ihtilafları artıracağını ve siyasi çıkmazı da devam ettireceğini bildirdiler. Irak erken parlamento seçimleri 10 Ekim 2021'de düzenlenmişti. Şimdi ise bu seçimler üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hala Cumhurbaşkanı ve yeni başbakan tanıtılmamakta kalmamış, yeni kabinede belirlenememiştir. Parlamentoya kimi siyasi grupların yaptığı peş peşe baskınlar ve parlamentoyu feshettirme çabaları durumu daha da karmaşık hale getirmiştir. Bu bağlamda bu siyasi grupların imajları da zedelenmiştir. Muktedir Sadr ve onun gözetimindeki hareket, Irak'taki mevcut durumun ana aktörü sayılır. Sünniler ve Kürtlerden oluşan müttefikleriyle birlikte başarılı olamayan Sadr grubu sonunda kabinedeki varlığından vazgeçerek sokaklara çıktı. Yeni istikamette meclise saldırıldı. Yüksek Yargı Kurulu da ağır baskı altında tutularak faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Sadr grubu Yüksek Yargı Konseyi'ne yönelik saldırısına karşı yapılan birçok protestonun ardından Muktedir Sadr mevcut çıkmazdan çıkmak için yeni bir plan sundu. Sadr hareketinin liderine yakın bir isim olan Salih Muhammed El Iraki 27 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada Irak'ta hükümet kurmak için yeni bir girişim önerdi. Iraki şöyle dedi. Meclisin feshedilmesinden ve erken seçimlerin yapılmasından daha önemli bir konu var ve bu da tüm partilerin ve şahsiyetlerin, tüm halkın, liderlerin, bakanların, çalışanların ülkenin siyasi yapısındaki katılmayışıdır. Sadr Hareketi dahil olmak üzere ülkenin siyasi yapısında yer alan partiler 2003 yılındaki Amerikan işgalinden günümüze kadar siyasi süreçte yer almıştır. Bu talebin parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim yapılması talebinden daha önemli olduğunu belirten El Iraki, bu girişimin Birleşmiş Milletler'de dahil olmak üzere bazılarının aradığı ve takip ettiği tüm girişimlere bir alternatif olduğunu açıkladı.
Bu girişim Iraklı akımlar arasında geniş yankı uyandırdı. Tüm tepkilerin ortak paydası bu girişime muhalefettir. Çünkü bu planla birlikte pratikte tüm akımlar iktidardan uzaklaştırılır ve Iraklı bir siyasi analist olan Adel Elmani'nin deyimiyle Sadr'ın liberallere ve Baasçılara bir sonraki adım atmaları için ve liderliğe geçmeleri için zemin hazırlar. Kürt aktivist Mahmut Yasin, Sadr'ın yeni girişimine tepki gösterdi ve ironik bir şekilde şunları yazdı. Bu girişimle erken seçimler sadece bazı partisi içindeki gruplar arasında yapılacak. Iraklı siyasi grupların gündeme getirdiği önemli soru ise şu. Sadr'ın isteği doğrultusunda tüm partileri siyasi sürece dahil etmeyeceksek bundan sonraki aşamayı kim yönetmeli ve ona nasıl yön vermeli? Ayrıca böyle bir girişim Sadr Hareketi'nin eski ortaklarını bile tepki göstermeye zorladı. Çünkü onlar da şimdiye dek Irak iktidar yapısında role sahipti ve Sadr'a göre yozlaşma sürecinde etkili olmuşlardı. Aynı zamanda bazıları alaycı bir şekilde Mesut Barzani ve Muhammed El Halbusi'nin yaklaşan seçimlere katılmamayı kabul etmeleri halinde Sadr'ın girişiminde kabul edeceklerini söylediler. Sadr'ın yeni girişimine yanıt olarak Şii koordinasyon çerçevesi mevcut partilerin bir halk tabanına sahip olduğunu ve bu tür planlarla izole edilemeyeceğini duyurdu. Gerçek şu ki Sadr'ın yeni girişimi pratikte yeni bir içeriğe sahip değil ve geçmişin sözlerini tekrarlıyor ve iktidar akımlarını yozlaştırıyor. Bu tür tutumlar ve girişimler Irak'ın siyasi çıkmazdan çıkmasının bir yolu olmamakla birlikte mevcut çıkmazın devam etmesine ve hatta Irak'taki sosyal ve siyasi bölünmenin hızlanmasına yol açacaktır. Bu bağlamda Irak Şii koordinasyon çerçevesi liderlerinden biri olan Eyd el-Hilali, Muktedir Sadr'ın girişiminin krizi çözmeyeceğini ancak siyasi farklılıkları ve ihtilafları artıracağını belirtti.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Filistinlerin Birleşmesi'nin vurgulanması etrafında. Siyonist rejim İsrail son günlerde Hamas ve İslam Cihat'a karşı ağır psikolojik operasyon ve algı girişimleri uyguladığı zaman da bu iki Filistin direniş kurumu işgalci rejimle mücadelede birliğe ve tam mutabakata vurgu yaptılar. Siyonist rejim İsrail geçtiğimiz günlerde Gazze şeridine 3 günlük bir savaş dayattı ve aralarında direniş komutanlarının da bulunduğu 44 Filistinliyi şehit etti. Bu rejimin bu savaştaki ana stratejisi Filistin İslami Cihat Hareketi'nin komutanlarını ve üyelerini hedef almaktı. Bu stratejiyle Siyonist düşman Filistinli gruplar arasında bir boşluk yaratmak için harekete geçmiştir ve bu stratejiyi de devam ettirmek istemiştir. Son günlerde Siyonist medya ağı tüm gücüyle Hamas hareketiyle İslami Cihat arasında bir boşluk ve ihtilaf yaratmaya çalıştı ve birçok sahte ve asılsız açıklamayla direniş gruplarının ortak sahasını ve direnişini hedef aldı. Siyonist düşmanın algısı Hamas ve İslami Cihat arasındaki bölünme siyasetiyle Filistin direnişini zayıflatmak ve Filistin karşıtı hedefleri gerçekleştirmek yönündedir. Siyonist rejimin bu stratejisine karşı Filistinli gruplar ve Filistin halkı diğer zamanlardan daha fazla birlik ve beraberliklerini göstermeye çalıştı. Bu kapsamda ilk olarak Hamas ve İslami Cihat, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Hamas heyetinde bulunan hareketin siyasi büro başkanı yardımcısı Salih el-Aruri ve Hamas siyasi büro üyeleri Halil el-Hayye ve Zahir Cabbari, Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nihale ile bir araya geldi. Bu görüşmede Hamas ve İslam Cihat sahaların birliğine vurgu yaptılar. Siyonist rejimin saldırgan ve ırkçı ve vahşi saldırılarını önlemek için güvenlik ve askeri işbirliğinin altını çizdiler.
Bu toplantının sonucu iki hareketin Hamas İslami Cihat'ın buluşmasının işgalci Kudüs rejimine Gazze şeridinde Filistin direnişinde bölünme yaratmaya yönelik şeytani planını sürdürdüğü oldu. Filistin İslami Direniş Hareketi'ni Arap ve İslam İlişkileri Dairesi Başkanı Halil el-Hayye, "Düşmanımız birdir ve ona karşı birlik içerisindeyiz," dedi ve şu açıklamada bulundu. İslami Cihat ve Hamas'ın Beyrut'ta buluşmasının önemli bir anlamı vardı. Çünkü direniş ortak yolumuzdur. Biz de bu toplantıda ortak harekat odasının güçlendirilmesine vurgu yaptık. Yazar ve siyasi analist Mustafa El-Savaf da bu konuda şunları söyledi. Hamas ile İslami Cihat'ı bir araya getiren toplantı gerekliydi ve işgalci rejimin yalanlarına bir sert cevap sayılırdı. Bu toplantı Hamas ile İslami Cihat arasında tam bir birlik olduğunu teyit ediyor. Ayrıca siyasi analist İbrahim El-Medhuh, Hamas ve Cihat toplantısı normal bir toplantı değildi. Siyasi asker ve güvenlik liderlerini bir araya getirdi ve Filistin halkına ortak katılım ve işgale karşı direnişin birliği haberini getirdi. Direnişin yaklaşımı birlik içinde uzlaşmazlıktır ve bu amaçla iki hareket tarafından ortak eylem planları ve siyasi projeler formüle edilmektedir değerlendirmesinde bulundu. Hamas ve İslami Cihat liderliğin toplantısı ile eş zamanlı olarak binlerce Filistinli miting düzenledi ve işgalci rejime karşı birlik vurgusu yaptı. Gazze'ye Cenin Refah Şam ve Beyrut'un 5 meydanında Filistinler ve direniş gruplarının eş zamanlı mitingi gerçekleştirildi. Bu siyasi toplantılar ve halkın toplantıları ve mitingleri Filistinlilerin, Filistin'in birliğinin işgalci İsrail rejimine karşı başarısının anahtarı olduğuna derin bir inanca sahip olduklarını ve bu birliğin aynı zamanda rejimin Filistinlerden duyduğu aşırı korkunun da sebebi olduğunu gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Şehriver 1401, Hicri Kameri 2 Safer 1444 ve Miladi 30 Ağustos 2022 Salı. İran takviminde Hicri Şemsi 8 Şehriver ve 30 Ağustos günü terörizm ile mücadele günü olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmanın nedeni bugün eski Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevat Bahoner'in teröre kurban gitmeleriydi. 36 yıl önce İran İslam Cumhuriyeti'nin halkçı ve yeni kurulmuş düzene muhalif olup batılı güçlerin himayesindeki sözde demokrasi iddiasında bulunan münafıklar İran'ın eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Muhammed Ali Recai ve Muhammed Cevat Bahoner'in bulunduğu Tahran'daki Başbakanlık binasına terör eylemi düzenlediler. Şehit Recai sosyal faaliyetlerine öğretmenlikle başladı ve ders vermenin yanı sıra Şah rejimiyle mücadele sürecine katıldı. Şehit Recai İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Eğitim Bakanı, Meclis Milletvekili, Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlendi. Şehit Recai Cumhurbaşkanı olunca Şah rejimine karşı başlatılan mücadelede parlak bir geçmişi olan düşünür, Doktor Bahoner'i başbakan olarak seçti. Şehit Recai ve Bahoner ihlaslı, mütevazi ve aynı zamanda çalışkandılar. İslami talimlerin tahakkuk bulması yolunda inkılap düşmanlarının hışmına uğradılar. İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde silahlı çatışmalar ve terör girişimlerinde bulunan eli kanlı terör örgütü münafıklar, işte böyle bir günde başbakanlık bürosuna bombalı saldırıda bulunarak Recai ve Bahoner'i kalleşçe şehit ettiler. İmam Hümeyni Recai ve Bahoner'in şehadetlerinden sonra şunları söyledi. Recai ve Bahoner'in en önemli özelliği onların halkçı olmalarıydı. ...80 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Şehriver 1321'de önde gelen alim ve arif Şeyh Hasan Ali Nohodeki İsfahani vefat etti. Nohodeki olarak bilinen İsfahani çocukluğundan itibaren nefis tezkiyesi ve ibadet etmekte ciddi çabalarda bulundu. Matematik, hesap ve felsefe derslerini Molla Ahund Kaşani ve Cihangir Han Kaşgai'den öğrenen Nohodeki ardından Necefi Eşref'e gitti ve orada birçok alimden dersler aldı. ...1323 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Safer 121 yılında Hazreti Resulullah Efendimizin torunu 4. İmam Hazreti Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın değerli oğlu Zeyd bin Ali İbni Hüseyin şehit edildi. Ceddi Resulullah'ın dinini ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamını korumak ve Emevilerin zulmüne karşı koymak için kıyam eden Zeyd bin Ali İbni Hüseyin yiğitçe bir savaştan sonra Kufe şehrinde şehit düştü. Zeyd'in kıyamı Hicri Kameri 61 senesinde vuku bulan Aşura kıyamının bir devamı olarak kabul ediliyor. Zira bu kıyam sonrası tekrar Müslümanlar içerisinde hak talep mücadelesi başladı ve sürekli olarak zalim sultanlara karşı mücadelede kendilerine liderlik edecek birinin çıkmasını bekliyorlardı. ...699 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Safer 745 yılında Mısırlı meşhur şair ve edebiyatçı Ebu Reyhan Kırnati vefat etti. Kırnati Hicri Kameri 654 yılında Endülüs'te dünyaya geldi ve ilim öğrenmek için o dönemin önemli ilim merkezlerine seyahatler düzenledi. 679 yılında ise temelli Mısır'a yerleşerek ömrünün sonuna kadar bilimsel çalışmalarını orada sürdürdü ve birçok eser kaleme aldı. Ömrünün son dönemlerinde kör olan Ebu Hayyan'dan geriye birçok eser kalmıştır ki El-İdraki Lisanul Etrak, Tezkiretun Necat, Tefsirul Bahrul Muhit ve Şiir Divanı bu eserlerden birkaçıdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Muhalefet, Sedat Peker'in ülke gündemine oturan rüşvet iddialarını yargıya taşıyor.
Yeni Asya.
Maaş zamları vergiye gidiyor.
Yeni Çağ.
Erdoğan'ın eski sırdaşı Turhan Çömez AKP'deki rüşvet ağını anlattı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Veysel Ulusoy 28 Ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesinde enflasyonda baz etkisi cambazlığı başlıklı yazısına yer veriyor. Amerika ve diğer gelişmiş ekonomiler son 40 yılın en yüksek ve en can yakıcı enflasyon oranlarını yaşıyor. Hemen tümünde oran artık çift hanelere geldi ve uzun bir süre kalıcı olacak. Kalıcı olmasının nedeni çok açık. Enflasyon özü itibarıyla yapışkan bir özelliğe sahiptir. Amerika Merkez Bankası Başkanı son konuşmasında faizlerin daha bir süre enflasyonu ehlileştirme aracı olarak kalıcı bir şekilde yukarılara çıkacağını, sonrasında ise tepe noktasında yönünü aşağı çevirmesi için uzun bir zaman geçeceğini vurguladı. Bu kapsamda kısa dönem verilerine bakarak enflasyon sorununu çözüyoruz yaklaşımının yanlış olduğunu belirtti diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Konuşmasında ayrıca faizleri artırmanın ve dolayısıyla enflasyonu uzun dönemde aşağılara çekmenin toplumsal acıyı artıracağını ve bunun bir maliyetinin olduğuna da işaret etti. Doğal olarak Fed'in en ufak bir hareketi ya da görüşü gelişmekte olan ülke ekonomilerini yakından ilgilendiriyor. Henüz %10'lara erişmiş bir enflasyon oranının bu kapsamda söylemlere konu olduğu düşünüldüğünde bizim gibi 3 haneli enflasyonu tecrübe eden bir ekonomide durumun ciddiyetini tartışmak gerek. Enflasyon yalın anlamıyla düşünüldüğünde hayat pahalılığını artırdığı gibi uzun dönemli yani kalıcı olduğunda tüm hane halkı tasarruflarını da eriten bir özelliğe sahiptir. Hükümetin para ve maliye politikaları yanında uygulamaya çalıştığı veya test ettiği bazı yaklaşımların özelliğine göre de bu maliyet ve diğer toplumsal sorunlar değişik hal alabilir. Bunların başında kuru korumayı ve liralaşmayı teşvik ettiği sanılan ve aslında sadece zaman kazanma amacı güden, hatta ekonomi planı olarak sunulan kur korumalı mevduat gelmektedir. Ama bilinen en açık gerçek ise bunun sadece günü kurtarma politikası olduğudur. Enflasyon sorununun çözümü ülke özelliklerine, para ve maliye politikalarına bağlı olmakla beraber bazen de garip bir şekilde verilerin özelliğiyle ilgilidir. İlkeni bu yazımızda bir kenara bırakarak sizlere bizim siyasetçilerin yani bizi yönetenlerin aklındaki çözümü bir örnekle anlatmak isterim. Bu yaklaşımı bir kenara not edin lütfen. Zira hükümet, bakın enflasyonun yönü nasıl da aşağı geldi, artık bu düşüşü sürekli yaşayacağız türünden söylemlerle önümüzdeki seçime yelken açacak.
Mehmet Kara 28 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde geminin batmaması için başlıklı yazısına yer veriyor. Hükümetin ekonomideki başarısızlığını hayat pahalılığına, enflasyonun yüksekliğine, paramızın döviz karşısında değersizleşmesinde, durmadan para basılmasında, iç ve dış borcun artmasında görmek mümkün. Dünyanın uyguladığı ekonomik politikaların tam aksi politikalar uygulanarak ekonomi daha da bozulurken inatla aynı politikalara devam ediliyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan kur korumalı mevduat hesabı ısrarı devam ederken hükümet vatandaştan hala bu hesabı desteklemesini istiyor. İnsanlar hayat pahalılığı altında inim inim inlerken hükümet sabır diyor. Durum böyle olduğu halde ekonominin gelecek sene düzeleceğini söyleniyor. Tabii inanırsanız. Erdoğan son olarak hepimiz aynı gemideyiz. Ekonomi üzerinden açılan deliklerden su alarak batarsa hepimiz boğulacağız diyerek gemi mesajını tekrar gündeme getiriyor. Geminin batmamasını kaptan köşkünde oturanlar mı engelleyecek yoksa güvertede çalışanlar mı? Garip olan şey ise dünyanın ilk 5 ekonomisinden birisi olacağızdan geminin batma noktasına gelinmesinin söylenmesine karşı aynı kitlenin buna da alkış tutması. Gemi yönetenlerin aklına israfı, şatafatı bırakıp tasarrufa geçmek neden gelmiyor? Millet bunu da merak ediyor çünkü artık itibardan tasarruf vakti geldi de geçti bile. Muhalefet aylardır meydanlarda milletin derdini dinleyip sıkıntıları gündeme getirip ülkeyi yönetenlerin görmesini sağlıyor. İktidar meydanlara çıkamıyor, çıksa da protesto ediliyor ya da sokağa çıkarken kendi kamerası ile çektiği görüntüleri basına servis ediyor. Demokrat Parti sözcüsü Neslihan Çevik sokakta karşılaştığı ilginç bir anekdotu sosyal medya hesabından paylaştı. Ankara Etimesgut'ta yaptığı ziyarette bir muhtardan duyduğu çarpıcı bir tarifin bütün gün zihnimi meşgul ettiğini söyleyen Çevik, mahalle muhtarına mahalle sakinlerinin ortalama sosyoekonomik durumu nedir diye sormuş kendisinden zengin, fakir veya orta sınıf demesini beklemiş. Muhtarın cevabı mahalle sakinlerimiz zengin fakirlere dönüştü Neslihan Hanım. Konut fiyatlarındaki fahiş artışla hepsi milyoner oldu ama 4 kişilik aile asgari ücret ile geçinmeye çalışıyor olmuş. Çevik ise yani 3 milyonluk eve sadece yarım kilo meyve giriyor. Ev 3 milyon, 5 milyon hatta bir kısmı 6 milyon ama meyveler yarım kilo diye durumu özetliyor. Ekonominin geldiği noktayı anlatması açısından çarpıcı bir örnek tabii bundan ders çıkarabilene.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 28 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde reel sektörün morali bozuk başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası Ağustos ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıkladı. Bu endeks reel kesim yöneticileriyle yapılan anket sonuçlarını gösteren bir ankettir. Ankete katılanlar geçen yılın aynı dönemine göre son 3 ayda üretim hacminin düştüğünü, toplam sipariş miktarının azaldığını, ihracat sipariş miktarında düşme olduğunu, ortalama birim maliyetinin arttığını söylüyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ankete katılanlar aynı şekilde önümüzdeki 3 ay içinde de benzer şekilde üretimin ve siparişlerin azalacağını ve birim maliyetlerin artacağını bekliyor. Öte yandan 2021 Ağustos ayında %77,1 olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı bu sene aynı ayda 76,7'ye geriledi. Hazine Bakanı finans ve sermaye piyasasını destekleyeceğiz diyor. Fiilen de hükümet finans sektörünü destekliyor. Merkez Bankası'ndan bankalara %13'ten fon sağlanıyor. Bu parayı ticari kredi olarak en fazla %30 faizle satabilirsin diyor. Tüketiciye de istediğin faizle ver diyor. Merkez Bankası verilerine göre ortalama ihtiyaç kredisi faizi %34,25'tir. Yani bankalar Merkez Bankası'ndan aldıkları fonları satarak bu kredilerden %263 kar sağlıyor. Ortalama tüketici kredisi faizi %31,6'dır. Yani bankalar bu kredilerden de %243 kar sağlıyor. Ortalama ticari kredi faizi %25,87'dir. Bankalar bu kredilerden de %199 kar sağlıyorlar. Bu durumda finans sektörü, reel sektör için haksız rekabet oluşturuyor. Türkiye'deki krizin bir nedeni de sektör arasındaki dengenin bozulmasıdır. Kalkınma politikalarında ekonomide sektörler arası denge kurulması gerekir. Söz gelimi borsa aşırı şişerse reel sektörü temsil etmekten uzaklaşır. Dünyada yaşanan krizlerin 2009 krizi dahil çoğu bu nedenle ortaya çıkmıştır. Türkiye'de sermaye piyasası ve borsa spekülasyon alanıdır. Reel sektörü temsil etmekten uzaktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde finansal kurumlar ve sermaye piyasaları, küçük tasarrufları, elinde fon fazlası olanların fonlarını toplayıp işletmelerin yatırım ve işletme finansmanlarına yardımcı olur. Ancak borsa spekülasyon alanı olursa yatırımcı da spekülatör olur. Dahası da planlamanın kaldırılması ile imalat sanayisine yapılan destekler azaldı. Bazı destekler ilan edildi fakat özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yatırım yapılmadı. İhmalden dolayı ve haksız rekabetle baş edemeyen sanayi sektörü sanayisizleşme dönemine girdi. Türkiye'de sanayi sektörü için ayrı bir planlama yapıp teşvikleri artırmak gerekir. Çünkü bir ülkenin gelişme sürecinde sanayileşme, sabit sermaye birikimini sürdürülebilir büyümeyi ve ihracatı artırır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sekiz Şehriver Terörizmle Mücadele Günü.
Hicri Şemsi 8 Şehriver, miladi 30 Ağustos İran resmi takviminde şehitler Recai ve Bahuner'in şehadet yıl dönümü nedeniyle terörizmle mücadele günü olarak adlandırılmıştır.
1981 yılında ülkemizin üst düzeyli yetkililerine yönelik işlenen korkunç saldırı nedeniyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
İran dünyadaki terörizmin en büyük kurbanlarından biridir ve İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra bu ülkenin düşmanları İslami nizama saldırmak için 17 binden fazla yetkiliyi ve vatandaşı kendi açgözlülüklerine kurban etmiştir. Bu saldırıların en acısı Hicri Şemsi 8 Şehriver 1360 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Ali Bahuner'in şehadetine sebep oldu. 30 Ağustos 1981 tarihinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan, kabine üyelerinden bazılarıyla birlikte Başbakanlık ofisine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu şehit oldular.
Bu elim olay Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin'i Beheşti ve İslam Cumhuriyeti Parti üyelerinden en az 70 siyasi ve yürütme çehresinin parti binasında yaşanan bombalı saldırıda şehit olmalarından 2 ay sonra yaşandı. Şehit Recai daha 48 yaşındaydı. İslam İnkılabı'nın zaferi ardından Eğitim ve Öğretim Bakanlık görevini üstlendi. Ardından 1980 yılında Tahran'dan milletvekili olarak İslami Şura Meclisi'ne girmeyi başardı. 11 Ağustos 1980 tarihinde Başbakan ve ilk Cumhurbaşkanı Beni Sadr'ın görevden alınması ardından 11 Ağustos 1981 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13 milyondan fazla oyla İslam Cumhuriyeti ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi.
Aldığı görevlerle hiçbir zaman kibre kapılmayan ve her zaman alçak gönüllülüğüyle tanınan Şehit Recai şöyle derdi: "Eğer bir gün benim makam sevdasına daldığımı ve dünya nimetlerine tamah ettiğimi görür de bana nasihat etmek isterseniz saatlerce konuşmanıza gerek yoktur. Bana sadece şunu hatırlatın: ben Kazvin'de tarlasında çalışan gariban çiftçi Abdussamed Recai'nin oğluyum. Bana sadece bunu hatırlatın yeter. Eğer bana bunu hatırlatırsanız o an sahip olduğum tüm makam ve mevkileri, elimde ne varsa her şeyi aynı dakika içinde terk ederim."
Başbakan Muhammed Ali Bahuner de şehit olduğunda 48 yaşındaydı. İslam İnkılabı'nın zaferi ardından İnkılap Konseyi üyeliği, Hobregan Meclisi'nde Kervan Milletvekilliği, İslami Şura Meclisi Tahran Milletvekilliği, Şehit Recai Kabinesi'nde Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Şehit Doktor Beheşti'nin şehadeti ardından İslam Cumhuriyeti Partisi Genel Sekreterliği gibi farklı görevlerde bulundu. Şehit Recai'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ardından Başbakan olarak seçildi.
Recai ve Bahuner'in yaşamları, onların iman düzeyi, demokrasiye inanmaları ve sadakatli çalışmalarını kanıtlıyor. Bu iki şehidin anısının kamuoyu arasında kalıcı olmasını sağlayan ise onların halkın sorunlarıyla yakından tanışması ve İhlaslı çalışmalarıdır. Şehit Recai ve Bahuner, Yüce Allah'a tevekkül ile sahip oldukları basiret ve bilgi ile İran'ın ilerlemesi ve yücelmesi yolunda adım attılar. Bu ise İslam düşmanlarının gözüne bir diken gibi batınca bu iki değerli şahsiyet ve devlet adamına suikast planı münafıklar terör çetesince gerçekleşti.
Tahran Radyosu.
İslam Cumhuriyeti düşmanları böyle vahşi davranışlarla İslam Cumhuriyeti nizamını yok etmeye çalışıyorlardı. Ve böyle benzer terör saldırıları ile İslam İnkılabı hedeflerinin gerçekleşme yolunda engel oluşturabileceklerini zannediyorlardı. Fakat İran halkı her zaman şehitlerin yoluna devam ediyor ve şehitlerin kanı da İslami İran'ın yücelmesinin garantörü oldu. Şehitler Recai ve Bahuner de şehadetleriyle inkılap fidanını kanları ile suladılar. İşte bu iki büyük şehidin şehadeti nedeniyle İran takviminde bir hafta devlet haftası olarak adlandırıldı.
Terörizm, dünya toplumunun en temel sorunlarından ve halkların hakları ve uluslararası istikrarı tehdit eden en tehlikeli olaydır. Tarih boyunca özellikle de son yüzyılda terörizm, dünya güvenliği ve barışa yönelik en önemli tehlikelerin temelini oluşturmuştur. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinin ilk günlerinden ve küresel sömürü dengelerinin bozulduğundan itibaren İran her zaman düşmanlar ve onlara bağlı münafıklar terör örgütü gibi uşaklarının düşmanlıkları ve kinlerinin hedefi oldu. Münafıklar terör örgütü sadece Hicri Şemsi 11 Ferverdin 26 İsvend 1362 tarihler arasında 4583 İranlı vatandaşa terör saldırısı sorumluluğunu üstlendi.
İnkılabın en başından itibaren Amerikalılar münafıkların terör örgütünü mali, siyasi ve propaganda destekleri şemsiyesi altına almış ve İran İslam Cumhuriyeti halkına karşı işledikleri terör suçlarını desteklemiştir. Terör grubu baskı ve siyasi cinayet yoluyla sistemin etkin unsurlarını ve etkili beygenlerini fiziksel olarak ortadan kaldırmaya çalışarak ülkenin hassas kademelerinde ciddi boşluklar oluşturmakla İran İslam Cumhuriyeti nizamının devrilme şartlarını oluşturmaya çalıştı. Mihrap şehitleri, yedi tir şehitleri, sekiz şehriver şehitleri, lacivertli, Vereni ve Seyyad Şirazi gibi şehitler, münafıklarca işlenen terör saldırıları ile şehit olan şehitlerden sadece bazılarıdır. Küresel sömürü bu terör saldırılarına karşı hiçbir tepki göstermezken, üstelik onlara destek bile oldular.
Terörizmle mücadele bağlamında uluslararası kural ve hukukun incelenmesiyle, bu eylemlerin sivillere karşı şiddet ve vahşetin oluşturulması ayrıca ülke topraklarına saldırı ve İranlı ordu mensuplarının haklarına uyulmaması nedeniyle insanlık dışı ve terör eylemlerinin mıstığı olduğu anlaşılır. Bu yüzden Münafıklar Örgütü bir terör ve katil grubudur. Bu konuyu Roma statüsü 1979 tarihli rehin almaya karşı uluslararası sözleşme ve 1997 tarihli terörist bombalamaların yasaklanmasına ilişkin uluslararası sözleşme ve 1949 tarihli Cenevre Dörtlü Sözleşmelerinin ortak üçüncü maddesi gibi terörle mücadele konvansiyonları ve belgeler onaylıyor.
Amerika ve Siyonist rejim son yıllarda İran ve bölgedeki teröristleri her zaman desteklemeye çalıştı. IŞİD kontrolündeki bölgelerde şüpheli hava uçuşlarıyla terörist unsurların askeri eğitimi, silah, hafif ve yarı ağır silahlar gönderme, haberleşme teçhizatı ve gıda sevkiyatı Amerika'nın hizmetinde ve Siyonistlerin çıkarlarını sağlamak için İranlı nükleer bilim adamlarına ve direniş komutanlarına suikast düzenlemek gibi korkunç suçlar işleyen teröristlere Washington'un verdiği desteğin yalnızca bir parçasıdır.
Muhsin Farizade, Mecid Şeryari, Mesud Ali Muhammedi, Dariush Rıza-i Nejat, Mustafa Ahmedi Ruşen ve Rıza Kaşgai son yıllarda Siyonist rejim casusluk örgütü unsurları ve uşaklarınca şehit edilen İran'ın nükleer enerji bilim adamlarındandır. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani ise 3 Ocak 2020 tarihinde Irak'ta bir görev için bulunduğu sırada Haçlı Şabi liderlerinden Ebu Mehdi Mühendis ile birlikte Bağdat Havalimanı yakınlarında Amerika'nın hava saldırısında şehit oldu.
Hiç şüphesiz bu sabotaj ve saldırılar İran halkını İslam Cumhuriyeti nizamını desteklemekten soğutup umutsuzluğa sürüklemezken üstelik onları kendi hedeflerini gerçekleştirmekte daha da kararlı kılmıştır. Batılı hükümetlerin başta münafıklar terör örgütüne sağladıkları destek bir gerçeği daha açığa çıkarttı. Bu devletler insan hakları ve kanuna bağlı kalmaktan ziyade kendi siyasi çıkarlarına bağlı olduğu ve her zaman bu grubu İran'a karşı maske aracı olarak kullandıkları gerçeği.
Son yıllarda bazı batılı yetkililer münafıklar terör örgütünün oturumlarına katılarak terörizme karşı çelişkili ve riyakarca siyasetlerini bir kez daha gösterdiler ve teröristleri açıkça destekleyerek bu eli kanlı grubu temize çıkartmaya çalıştılar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, küresel tehditler ve güvensizlikte terörizm rolü hakkında şöyle diyor. Günümüz dünyası iki büyük musibetle karşı karşıya bulunmakta. Devlet açısından en büyük tezahürü olan Siyonist rejim ve partili açısından münafıklar ve benzerleri bir küresel sorundur. Ve insan hakları liderleri olduğunu iddia eden hükümetlerin bu gerçeği inkar etmekle hakkı yok etmesi ise günümüz dünyasının karşı karşıya olduğu daha büyük bir musibettir.
Değerli dinleyiciler, İran'da miladi 30 Ağustos tarihinin resmi takvimde Şehitler Recai ve Bahuner'in şehadet yıl dönümü nedeniyle terörizmle mücadele günü olarak adlandırılmasının münasebetiyle hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.yirit.in üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura hakkında sorular ve cevapları.
Muhterem dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin'in bu ayda gerçekleştirdiği Büyük Aşura Kıyamı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımız boyunca her bölümde Aşura Kıyamı hakkında akla gelen bazı soruların cevabını sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Kuşkusuz vahiy mektebinde ve adalet ve dürüstlük ocağında yetişen ve büyüyen İmam Hüseyin gibi biri, Yezid gibi fasık birinin hükümdarlığını onaylayamazdı. Buna göre bugünkü sohbetimizde İmam Hüseyin neden Yezid'e biat etmedi sorusuna cevap vermek istiyoruz.
Muaviye bin Ebu Sufyan'ın oğlu Yezid, Emevilerin ikinci hükümdarıydı. Ve İmam Hasan aleyhisselam ile Muaviye'nin yaptığı barış anlaşmasına aykırı olarak önce veliaht seçildi ve sonra hilafetin başına geçti. Yezid 30 yıl 8 ay iktidarın başındaydı ve bu süre içerisinde 3 önemli cinayete imza attı. Yezid Kameri 61 yılında Kerbela faciasının mimarıydı ve İmam Hüseyin aleyhisselamı şehit etti. Kameri 63 yılında Yezid Medine'ye saldırdı ve kentte binlerce sahabeyi ve Kur'an-ı Kerim hafızını katletti. Bu olay Harre olayı olarak tarihe geçti. Yezid Kameri 64 yılında da muhaliflerini bastırmak üzere Mekke'ye saldırdı ve Allah'ın evi Kabe'yi mancınıkla hedef alarak yaktı.
Tarihte birçok kaynakta belirtildiği üzere Yezid fasık ve kötü ve zalim bir insandı. Ünlü tarihçi Belazeri onu açıkça ve aşırı derecede şarap içen kadın, çalgıcıları ve şarkıcıları huzuruna çağırarak eğlenen ve sırf eğlenmek için köpekleri ve horozları dövüştüren ilk halife olarak tanımlıyor.
Kuşkusuz vahiy mektebinde ve adalet ve dürüstlük ocağında yetişen ve büyüyen İmam Hüseyin aleyhisselam gibi biri, Yezid gibi fasık birinin hükümdarlığını onaylayamazdı. İmam aleyhisselam Yezid'e biat etmenin meşru olamayacağını savunuyordu. Fakat biat etmeye zorlanınca şöyle buyurdu. Şu veledi zina bir adamın haramzadesi bana iki şey arasında bir seçim yapmamı söylemiş. Kılıç ve zillet, oysa zillet bizden çok uzaktadır. İmam Hüseyin aleyhisselamın kardeşi Muhammed Hanifiye'ye de şöyle buyurdu. Ey kardeşim, Allah'a andolsun, eğer dünyanın hiçbir yerinde sığınacak güvenli bir yerim olmasa bile yine de asla Yezid'e biat etmem.
İmam Hüseyin Yezid'e biat etmeyi halkın doğru yoldan sapmasına zemin oluşturacağına inanıyordu. Zira insanlar İmam Hüseyin'i izleyerek Yezid'e teslim olacaktı ve bunun sebebini imamın Yezid'e biat etmesi şeklinde açıklayacaktı. Öte yandan bu amel, zulüm ve zalime bir nevi yardım etme anlamına gelmesinden başka, zalimin iktidarı ile uzlaşmanın ve böyle hükümetlere destek vermenin de mümkün olduğu düşüncesini yaratacaktı. Nitekim Yezid'in İmam Hüseyin'den biat almak istemesinin bir sebebi de buydu. Zira imamın Yezid'e biat etmesi birçok Müslümanın da ona biat etmesine zemin oluşturacaktı.
Küfe halkı İmam Hüseyin aleyhisselamın Yezid'e biat etmeyi reddettiğini öğrenince o Hazreti Küfe'ye davet ettiler ve Yezid iktidarına karşı olduklarını belirttiler. Bundan başka imamın Yezid'e biat etmemesi halkın fikri açıdan gelişmeleri ve daha sonraki kıyamlarına zemin hazırladı.
Tahran Radyosu.
İran'ın büyük alimlerinden Ayetullah Mesbah Yezdi bu konuda şöyle diyor. Hazreti Seyyidü'l-Şehidan'ın kıyamı sonucunda insanlar Emevi hanedanı Allah Resulü'nün haklı halife olmadığını anladılar. Bu Hüseyin bin Ali'nin kıyamı ile insanlara sunduğu ilk hizmetiydi.
Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselam Yezid'e biat etmemekle tüm toplumlarda zulüm karşıtlığı ve hürriyet kültürünü kurumsallaştırdı ve insanlara hürriyetin bedeli zulüm ve zalimle amansız mücadele etmek ve bu uğurda canını feda etmek olduğunu öğretti. Nitekim bu kültür ve bu kıyam tarih sayfalarında ebedileşti ve daha sonra tüm hak talep güçlere moral ve güç kaynağı oldu.
Muhterem dinleyiciler, programımızın devamında neden İmam Hüseyin hür olmanın simgesidir sorusuna cevap vermek istiyoruz.
İslam dini insanları insani izzeti ile bağdaşamayan sahte ilahlara her türlü ibadetten, huşu etmekten ve boyun eğmekten kurtaran ve onlara Allah'tan başka hiçbir güce boyun eğmemeyi ve teslim olmamayı öğreten bir dindir. İmam Ali aleyhisselam oğluna vesiyetinde şöyle buyuruyor: Allah'tan başkasının kulu olma, zira Allah seni hür yaratmıştır.
İmam Hüseyin hür bir insan ve Allah'tan başka hiçbir makama, güce, servete ve benzeri şeylere karşı gevşemeyen bir şahsiyettir. İmam Hüseyin de tüm insani sıfatlar tecelli etmiş ve o hazret yeryüzünde tüm yüce sıfatların adeta ağırlık merkezi olmuştur. Nitekim düşmanla karşı karşıya geldiğinde bile acımasız bir şekilde davranmak yerine düşmanına nasihat veriyor, arkadaşlarından hür ordusundaki askerlere su vermelerine ve atlarını tımar etmelerine emrediyor.
İmam Hüseyin'de izzet ve hür olmak, zulme boyun eğmemek, zilleti kabul etmemek ve diktatörlere ve zorbalara kulluk etmemektir. İmam Hüseyin aleyhisselamın o günün toplumu kitaptan ve Resulullah Efendimizin sünnetinden uzaklaştığını ve esas yola geri dönmesi gerektiğini görünce kıyam etmeye karar veriyor ve hiçbir zillete boyun eğmeyeceğini haykırıyor. Öyle ki imamın asla zillete boyun eğmem şiarı Aşura kıyamının en asil ve en temel şiarlarından biri oluyor.
İmam Hüseyin'in insana varlık alemine, Allah Teala ve topluma bakışı azamet ve güzellik dolu bir bakıştır. Bu bakışta zalimane sosyal ilişkilere ve siyasi bağlara ve zalim iktidarlara boyun eğmek horluk ve alçaklıktır. Zira bu tür durumlarda insanların hürmeti ve kerameti rahatlıkla ayaklar altına alınır ve hakları türlü yollardan çiğnenir. Bu tür durumlarda dine saygısızlığa uğrar, insani ilişkiler yok olur ve bir grup bir başka grubun kulu haline gelir. Bu şartlarda İmam Hüseyin bu tür durumlara karşı durmak hakiki hayattır şeklinde buyurur.
Hür yaşamak ebedi hayat penceresine yeni bir bakıştır ve insanın sarsıntılı yaşamını kalıcı ve sağlam bir yaşamla değiştirmesine vesile olur. İmam Hüseyin aleyhisselam zilletle yaşamayı ölüm olarak tabir ediyor ve şöyle buyuruyor: Acaba sizin bana zulmünüz beni öldürmenin ötesinde mi olacak? Oysa ben Allah yolunda ölmeye kucak açıyorum. Fakat sizler hiçbir zaman benim ihtişamımı ve azametimi kıramaz ve izzetim ve şerefimi yok edemezsiniz. Bu durumda ölümden korkmanın hiçbir anlamı yoktur.
Hüseyin'i düşüncede izzet uğrunda yenilmek, yenilmek değil, bilakis hakiki zaferdir. Bu yüzden İmam Hüseyin Aşura günü yaptığı konuşmada şöyle buyuruyor: Eğer yenilirsek, eğer öldürülürsek, bilin ki asla yenilmemişizdir. Bizim bu yolumuzda yenilgi diye bir şey yoktur. İmam Hüseyin hayatının son anlarında Yezid ordusu kadınların ve çocukların bulunduğu çadırlara saldırmak istediğini görünce insanları hür olmayı davet ederek şöyle buyuruyor: Eğer dininiz yoksa en azından hür ve mert olun.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin aleyhisselamın bu ayda gerçekleştirdiği Büyük Aşura kıyamı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam 34. hikmetli sözünde kısa ve anlamlı bir cümlede güç sevdalısı herkese büyük bir ders vererek şöyle buyuruyor. En değerli zenginlik arzuları terk etmektir. Arzu ve umut kendi başına Allah'ın lütuflarından bir lütuftur ve onun nimetleri arasında büyük bir nimet. Aslında insan arzu ile yaşar. Gece uyku zamanında saadet ve başarı dolu bir günün umuduyla yastığa baş koyar ve sabah güneşin tekrar doğuşu ile saadet ve mutluluk umuduyla uykudan uyanırız. İnsan arzu ve umuttan ayrı olamaz. Zira bu arzuların onunla beraber olacak şekilde yaratılmıştır ve doğal, haklı ve fıtri olarak bu istekler onunla beraberdir. İnsana damak zevki, göz, kulak ve duygu verilmiştir. Öyleyse tatmak, görmek, duymak ve hissetmeyi talep etmelidir. Ona cinsel içgüdü verilmiştir. Öyleyse eş seçmek ve evlenmek istemelidir. Ve içinde çocuk sahibi olmak duygusu olmalıdır. Bu yüzden bu isteklerde bulunması da çok doğaldır. Fakat dikkat edilmesi gereken ise bu umut ve arzuların hayal sınırlarına ulaşmamasıdır. Umut etmek çalışma ile birliktedir. Bir bahçıvan düşünün, kendi zihninde ve kafasında çalışmalarının sonucunu yani yeşil ve bayındır bir bahçe düşünür ve ondan zevk alır. Bu yüzden onda bir nevi istek oluşur ve böyle bir bahçeye dahil olmayı arzular ve bunun için çalışmaya başlar. Bu yüzden onun arzu ağacının tatlı meyvesi ancak çalışma ve sulama ile olgunlaşır. Fakat bazı umut ve arzular bizim kabiliyet, yetenek, güç ve hatta ömrümüzün yeteceği kadar değildir. İslam dini böyle arzuları tenkit ediyor. Zira onlar asla makul değil, mantıksız ve ulaşılmazdır. Hiç şüphesiz bu gibi arzular insandan güç ve muhtaç olmamaktan yoksun bırakır. Zira bir yandan bu arzular bizzat o kişi tarafından ulaşılmaz olduğu için onu başkalarına ihtiyaç eli uzatmasına ve iyi ya da kötü, şerefli veya alçak her insana sığınmasına neden olur ve bu da insanda zilleti kabul etme duygusu oluşturur. Diğer yandan birçok zaman böyle arzulara ulaşmak için kendi sermayesini kullanmakta bencillik yapmasına ve onları biriktirmesine, böylece uygulamada Allah'ın ona verdiği nimetlerden zevk almamasına sebep olur. Hepsinden daha da önemlisi, kendi huzur ve ruhsal rahatlığını böyle arzulara ulaşmak için harcar. Fakat Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam da buyurduğu gibi, en yararlı ilaç ve üstün servet, uzak ve ulaşılmaz arzulardan kurtulmaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Suudi Arabistan'ın İran'la ilişkilerini güçlendirmesi bölgenin güvenliği için faydalıdır dedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Irak'ın iç sorunlarının hukuk çerçevesinde çözülmesine vurgu yaptığı belirtildi.
Tahran-Bağdat hava yolu seferleri bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi. Irak'ta dün Bağdat'ın yeşil bölgesinde düzenlenen gösteri ve protesto mitinginde 20 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, güvenlik güçlerinin protestocuların canlarını korumaktan sorumlu olduğunu vurguladı. Iraklı Şii grupların koordinasyon çerçevesi saldırı hareketinden pazartesi gecesi diyalog masasına dönmesini istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Irak'taki gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek tüm taraflara sükunat ve itidal çağrısında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.